Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 161. 8. kaset A yüzü. Osmanlı tahrir eminleri imparatorluğun dört bir yanında bu beceriksizliği gözlemiş ve tekrar tekrar merkezi hükümete bildirmişler. Sipahinin hassas çiftliği, çayırı, meyve ağaçları veya un değirmenlerinin idamesi açısından kiralama veya tapu ile reayaya devri yönteminin tasarruftan daha iyi bir yol olduğu görüşü hakim olmuştu. 1539'da Bosna Tahrir Emini de aynı olguyu gözleyip bildirdiğinde sultan, bu tür toprakların hassas statüsünün yani sipahinin dolaysız kontrol ve kiralama yetkisinin ilgası ile bu toprakların bundan böyle reayaya tapu karşılığı satışını yani tapulu tasarruf haline dönüştürülmesini emretti. Aşağı yukarı aynı dönemde Anadolu'daki Hüdavendigâr Sancağı'nda da aynı politikanın benimsendiğini görüyoruz. Sayfa 163. Miri rejim dışındaki toprak tasarrufu biçimleri. Ölü arazi, parantez içinde mevat ve sultanın toprak bağışları, parantez içinde temlik. Şenlendirilme ve mülk edinme potansiyeli taşıyan esas olarak da sultanın seçkinlere bağışları, parantez içinde temlik yoluyla malikaneler yaratmada kullanılan ölü veya çorak topraklar, İslam imparatorluklarının toplumsal ve ekonomik tarihinde çok önemli bir rol oynamıştır. Dipnot. Osmanlı öncesi dönemde temlik, parantez içinde tamlik ve ikta konularında bakınız Kahen 1953 sayfa 25-52, Moroni 1981 sayfa 135-175, aynı yazar sayfa 209-223, Hak 1977 sayfa 258-284. Ancak Osmanlı temliği içeriği ve temel terminolojisiyle daha çok Türk-Moğol soyurgalının devamıdır. Bakınız Subtelni 1988 sayfa 479-509. Temliğin kelime anlamı. Arapça tamlik. Padişahın devlet mülkiyetindeki toprağı bir seçkine tam vergi muafiyeti ve özerklik koşullarında mülk olarak vermesi. Ölü toprak kategorisi, toprakta özel ve devlet mülkiyeti, tarım arazisinin ve vergi temelinin genişlemesi, aynı zamanda belirli bir tarımsal işletme tipinin korunması gibi sorunlarla çok yakından ilgiliydi. Nitekim İslam tarihinde en erken dönemlerden itibaren fıkıhçıların faaliyeti ölü toprağa ilişkin meselelerde İslam hukukuna yeni ve önemli bir fasıl eklemişti. Devletin dominium eminensi, Hazreti Muhammed'in elbette bütün ıssız, sahipsiz ve ekilip biçilmeyen topraklar Allah ile onun Resulünündür hadisiyle kesinlikle yerleşmiş oluyordu. İlk tartışmalı sorun ise, ölü toprağın nasıl tanımlanacağıydı. Roma hukukundaki res nullius kavramına denk düşen bu kategori, başlangıçta ormanlar, çöller ve bataklıklar gibi çorak araziyle sınırlıydı. Ama bazı fıkıhçılar bunlara işleyenlerince terk edilmesinin ardından uzun süre verimsiz ve sahipsiz kalan araziyi de ekliyordu. Ancak daha önce toprağa ekip biçmiş olanlar çok geçmeden geri döndükleri takdirde toprağın tekrar tarıma açılması veya şenletilmesinde öncelik onların olmalıydı. Osmanlı arazi tahrirlerinde mezra ya da hali, parantez içinde ıssız gayri meskun diye kaydedilen geniş alanları ölü toprak kategorisine sokan bu yorumun pratikte çok önemli sonuçları oldu. Bakınız 205 sayfa 205-211. Zira bu yorum uygulandığında devletin eski sakinlerince terk edilmiş tarım arazisini de yönetici seçkinler zümresi mensuplarına temlik edebilmesi imkanını yaratıyordu. Genellikle bu tür topraklar komşu köylülerce bir çeşit arazi rezervi olarak değerlendirilir ya da gah onlar gah başıboş köylüler veya göçerlerce iskan edilirdi. Bazen eski köy halkının geri geldiği bile olurdu. Sultanın terk edilmiş ve gayrimeskun toprakları özel mülk olarak bağışlaması, civar köylerin yukarıda sözü edilen avantajlarını yitirmelerine ve köylülerin yeni toprak sahiplerince sömürülmesine yol açıyordu. Zira bu gibi toprakları işleyen köylüler artık yarıcılık ilişkileri çerçevesinde ürünlerinin daha büyük bir bölümünü toprak sahibine teslim etmek zorunda kalırlardı. Ne var ki Abbasiler zamanında aşağı Irak'ın yaşadığı tecrübeden farklı olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda köylüler Çoğu zaman bu toprakları tapu çerçevesinde normal bağımlı kiracılık koşullarıyla iskan ederlerdi. Açıktır ki ekilip biçilmeyen araziye yarıcı rençber çekmenin zorluğu Osmanlı örneğinde köylülerin lehine işliyordu. Dipnot. Çorak toprakların şenletilmesi için halifeliğin ilk dönemlerinde Güney Irak'ta Doğu Afrika'dan getirtilen köleler, Osmanlılarda ise daha çok savaş esirleri kullanılmıştır. Ancak ölü toprağın ormanların veya bataklıkların malikanelere dönüştürülmesi halinde tarımda ve vergi temelinde gerçek bir genişlemeden söz edilebilirdi. İlke olarak Osmanlı Sultanı iskan ve şenletmenin ancak bu sayede gerçekleşebileceği hallerde terk edilmiş veya gayrimeskun tarım topraklarını kişilere bahşederdi. Aksi takdirde terk edilmiş topraklardan gelir sağlamak için devlet toprağı mukatalı olarak kiralama yöntemine başvururdu. Toprağın bir fiil tarıma açılması imamın buna izin vermesinden önce de sonra da gerçekleşebilirdi. Böylece devlet köylüye ayrılmış ama terk edilmiş tarım arazisinin gasp edilmesini önleyebilme konumunu koruyordu. Şenletmenin mülke dönüşebilmesi için toprağın ekilip biçilmeye hazırlanması gibi gerçek bazı ıslah önlemleri aranır, sırf arazinin etrafını çitle çevirmek yeterli sayılmazdı. Yeni tarıma açılan toprağın mülk edinilebilmesi için imamın iznini ön koşul sayan fıkıhçılar buna pratik bazı savlar da eklemiş ve düzenleyici bir otorite olmaması halinde bu tür toprakları ele geçirme çabalarının ilgili kişiler arasında sürekli çatışmaya hatta kavgaya yol açacağını öne sürmüşlerdir. Gerçekten de kadı sicillerinde görülebileceği üzere köyün müşterek arazisine yani otlaklarına, harman yerine ve benzeri eşraf tarafından köylüler aleyhine el konması Bizans ve Osmanlı İmparatorluk bürokrasilerinin sürekli mücadele etmek zorunda kaldığı genel bir problemdir. Sultanın toprağı mülk olarak bağışlarken verdiği temliknamelerin incelenmesi Osmanlıların toprak mülkiyeti anlayışına biraz daha açıklık getirebilir. Temlik alma süreci kural olarak ya doğrudan doğruya ya da Vezir-i Azam veya Beylerbeyi gibi yüksek bir mevki sahibi aracılığıyla sultana resmen başvurulmasıyla başlardı. Başvurma nedenleri hayli değişik olabilirdi. Çoğu zaman başvuran kişi dini bir vakıf aracılığıyla hayrat ve hasenat, bir cami külli, cami ve külliyesi, medrese veya çeşme tesis edebilmek için bu gelire gerek duyduğunu belirtir. Daha nadir olarak kendisinin ve ahfadının yararlanmasını ya da söz konusu gelirin zaten mevcut bir mülk veya vakıfa ilave edilmesini gerekçe gösterirdi. Temliknamesi alınmak için başvurulan şey açık seçik tanımlanmak zorundaydı. Genellikle ekilip biçilmekte olan bir arazi, parantez içinde reayası ile birlikte bir veya birkaç köy ya da terk edilmiş tarım arazisi veya otlak ve çayırlar ya da çorak topraklar yahut müracaat sahibinin şenletip malikane kurduğu arazi yahut bazen sırf kamu su şebekesinden bir miktar suyu kullanım hakkı temlik konusu olabilirdi. Temlikname ile sultan başvuru sahibinin gösterdiği sadakat ve yararlılık nedeniyle bu ayrıcalığa layık olduğunu dile getirerek mülkiyeti kendisine tevdi ederdi. Mülk olarak verilen toprağın sınırları temliknamede dikkatle çizilirdi. Gene de resmi temlik işleminin tamamlanmasının ardından ilgili kişi toprağının sınırlarından emin olmak isteyebilir ve çoğu zaman söz konusu sınırları tarif eden ayrı bir belge alırdı. Bunun için eline sınırname denilen ve şeklen bir padişah beraatı olarak düzenlenen özel bir belge verilir. Bu belge belirtilen toprağa mülk olarak tesahüp ve tasarruf etmesini garanti eder ve yerel makamlar dahil her türlü dış müdahaleyi önlerdi. Bu sınırlar içinde kalan tarım arazisi, çorak topraklar, tepeler, ormanlar, nehirler, göller ve pınarlar dahil her şey üzerinde temlik sahibinin özel mülkiyeti tesis edilmiş olurdu. Devlet de vergi toplamak ve suçluları takip için araziye girmek dahil tüm haklarını temlik sahibine devretmiş sayılırdı. Resmi denetime karşı dokunulmazlık söz konusu toprağın tam serbestiyet üzere verildiğini, bu araziye ait kayıtların divan kalemlerindeki defterlerden çıkartıldığını ve yerel makamların ya da başka herhangi bir kimsenin bu toprağa ayak basmasının yasaklandığını belirten özel bir formülle vurgulanırdı. Dipnot. İslam bürokratları mafruz el kalam ve maktual kadam formülünü kullanırdı. Temlik edilen toprakların kazandığı tam özellik ve dokunulmazlıklar Osmanlı toplumu ve yönetiminin örgütlenmesinde önemli değişikliklere yol açardı. En önemlisi kendi köylerindeki çiftliklerini terk eden köylüler bu ayrıcalıklı topraklara sığınıp yerleşmeye meyletmekteydiler. Dolayısıyla toprak temlikleri normal miri arazideki aile çiftliği sistemini çökertici bir etki yapmaktaydı. Sultanın toprak temliklerinde ileri gitmesi halinde bunun bürokrat eleştirmenler tarafından şiddetle kınanmasının nedeni buydu. Kaldı ki kırsal alanlarda yerel makamların yani sancakbeyi ve subaşıların emrindeki inzibat güçleri temlik edilmiş araziye giremediğinden kanun dışı eylemleri nedeniyle takibata uğrayan kişiler de kaçıp buralara sığınıyordu. Mülk ve vakıflar ekili alanlarını genişletebilmek için nereden gelirse gelsin her türlü iş gücüne kucak açtıklarından bu tür toprakların yöneticileriyle yerel makamlar arasında anlaşmazlık eksik olmuyordu. Ancak 16. yüzyılda bu gelişme henüz çok yaygınlaşmamıştı. Temliklerin miri toprak rejimini yıkıp özel bir toprak sahipleri sınıfı yarattığını söyleyebileceğimiz bir noktaya varmış değildi. Ayrıca unutmamalıyız ki eskiden beri mevcut miri araziden çok tarıma yeni açılan topraklar temliklere konu oluyordu. Osmanlı Devleti'nin başlangıcından itibaren sultanlar daha çok seçkin zümre mensuplarının dini vakıf kurabilmeleri için toprak temlik ediyor ve bu amaç temliknamelerde açıkça zikrediliyordu. En gözde temlik türlerinden biri de fethedilen diyarlarda Türk kırsal yerleşimlerinin ortaya çıkmasında hayati bir rol oynayan derviş zaviyelerinin kurucularına yapılan bağışlardı. Gerçi 1. Süleyman zamanında Osmanlı aleyhtarı propaganda merkezleri haline geldikleri gerekçesiyle heterodoks Kızılbaş Türkmen zaviyelerinin birçoğu kapatılmış, vakıf toprakları müsaade edilmişti. Ancak gene 1. Süleyman'ın saltanatının daha sonraki dönemlerinde bu zaviyeler ile vakıflarının kaldırılması sonucu Doğu Anadolu'da Erzurum'a giden ana yol boyunca şenliğin, seyahat kolaylığı ve güvenliğinin de kalmadığı itiraf edilip bunlardan bir kısmı tekrar açılmıştı. Her halükarda bu ilk dönem zaviyeleri ile mülk ve vakıflarının tesisine temel teşkil eden temlikler daha çok bataklık ve ormanlardan tarıma açılan toprakları kapsıyordu. Yukarıda da belirtildiği gibi temlik işlemi, kamu hazinesine akması gereken bütün vergilerin tahsilini önlediğinden bu yolla kurulan malikane veya efkafa vergi tahsildarı giremezdi. Bununla birlikte nakden ödenen İslami bir vergi olarak cizyenin de temlik edilmesi istisnai bir olaydı. Temlik konusu gelir, genellikle öşür ile örfi resimlerden oluşurdu. Çoğu durumda toprak sahibi sadece vekil harç veya ketüdasını yollayıp devlete ait aynı vergi ve resimlerden ibaret olan gelirini toplatıyordu. Timar sahibinin işlevi neyse ketüdanınki de oydu. Defterde kayıtlı vergileri toplamak, köylü ailelerinin toprağın statüsünü ve kullanım tarzını değiştirmemelerini gözetmek, köylü aile çiftliği birimlerinin sayısını korumak ve arttırmak. Toprağın yeni tarıma açılıp temlik edilmesi durumu hariç kendisine arazi tevcih edilen kişi genellikle doğrudan üretim sürecine katılmazdı. Her halükarda köylerin miriden mülk veya vakıf statüsüne geçmesi ya da tekrar miriye dönmesi doğrudan üreticiler yani köylüler düzeyindeki üretim örgütlenmesini de köylünün toprak sahibine veya devlete karşı yükümlülüklerini de değiştirmiyordu. İmparatorluğun ilk 3 yüzyılında sultan efendiler ile vezirlere sık sık geniş arazi temlikleri verilmiş, çoğu zaman bu yolla büyük vakıflar kurabilmeleri amaçlanmıştır. Dipnot: 1. Süleyman'ın saltanat döneminden kaynaklanan bir temlikname koleksiyonu için British Library el yazmaları 9503 folyo 234'e bakınız. Örneğin Sokollu Mehmet Paşa'nın yeni fethedilen Bezkerek kentinde bir cami ve külliye yaptırabilmesi için bir dizi terk edilmiş köy 1550'lerde şenletilmek üzere kendisine temlik edilmişti. Büyük nüfus sahibi olan Kösem Sultan da (parantez içinde ölümü 1651) temlik ve vakıf sayesinde Kuzey ve Orta Yunanistan'ı birleştiren anıtsal bir köprü yaptırmıştı. Bu girişimin temelinde bu bölgenin ilk başta 1. Süleyman tarafından kızı Mihrimah'a temlik edilen ve daha sonra hep sultan efendilerce yönetile gelen zengin vakıfları yatıyordu. Bazı durumlarda mülk sahibi kendisine tevcih edilmiş topraklar üzerinde daha sonra ek bazı haklar talep ederdi. Örneğin 1. Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan daha önce kendisine temlik edilen arazinin sınırları içinde sonradan peyda olan 6 köyün daha temlikini istemişti. Bu yeni köyler 1541-1551 arasında birçok köylünün dışarıdan gelip Hürrem'in arazisine yerleşmesiyle ortaya çıkmıştı. Merkez bürokrasisi devlet arazisindeki yerleşimlere zarar verdiğinden köylülerin mülk veya vakıf araziye geçmesini genellikle hoş karşılamıyor. Bu olayda ek bir temlik verilmesi kabul edilmiş ama temliknamede dışarıdan gelenlerin Hürrem'in arazisine yerleşmeye devam etmesinin ya da Sultan Efendi'nin adamlarınca bu tür yerleşimlerin teşvik edilmesinin önlenmesi açıkça ifade edilmişti. 1554'te Vezir-i Azam Ahmet Paşa'ya verilen temlik, terk edilmiş toprakların mülkiye dönüştürülmesi sürecini yansıtıyor. Ahmet Paşa, üzerlerinde yaşayan köylü nüfusun terk ettiği ve kendisinin Yahya adında birinden satın aldığı, sonra da Bulgar, Macar ve Sırp esirlerini yerleştirmek suretiyle ekilip biçilen köylere dönüştürdüğü iki parça toprağın temlikini istemişti. Bu topraklar başlangıçta fetih arazisi niteliğinde olduğundan Dominium Eminens devlete aitti ve her zaman devlet hazinesine bir kira bedeli ödenmesi gerekiyordu. Ahmet Paşa istediği temliki aldığında bu kira da ona bağlanmıştı. 15. ve 16. yüzyıllarda sultanın devlet arazisinden özel kişilere verdiği temliklerin çoğu terk edilmiş kullanılmayan topraklardı. Zaten bunların da önemli bir bölümü çorak, mevat topraktı. Sultanlar, daha doğrusu bürokrat devlet adamları, bayındır köyleri ve köylü ailelerini özel kişilere mülk olarak vermeye isteksizdiler. Terk edilmiş veya çorak toprakları tarıma açıp canlandırmak için gerekli sermayeye sahip olan yönetici seçkinlere ölü araziden yapılan temlikler ise yeni gelir kaynaklarının yaratılmasını ve zamanla önemli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlıyordu. Zira bu toprakların çoğu eninde sonunda gelirleri cami, mektep, kütüphane, çarşı, dükkan, köprü ve çeşme yapımı gibi hayır işlerinde kullanılmak üzere sahiplerince dini vakıflara bağışlanıyordu. Aslında merkez bürokrasisinin seçkinler zümresinin açgözlülüğüne karşı verdiği mücadele, önceki patrimonyal imparatorluklar gibi Osmanlı Devleti'nin de ezeli ve ebedi sorunuydu. Daha 15. yüzyılın ilk yarısı gibi erken bir tarihte bile özellikle sultanların dini ve askeri seçkinlere önemli tavizler vermek zorunda kaldığı siyasi bunalım dönemlerinde büyük ölçüde miri arazi devletin kontrolünden çıkıp mülk ve vakıf haline gelmiştir. Temlik sahibinin temlik koşullarına uymadığı durumlarda devletin dominium eminensini daima koruduğu ve gözettiği ortaya çıkıyordu. Örneğin toprağı 3 yıl üst üste ekip biçmemesi, boz bırakması halinde temlik sahibi mülkiyet hakkını yitirir, kanunen imam toprağı başka birine verebilirdi. Demek ki aslında temlikle amaçlanan ve mülkiyeti yasallaştıran koşul toprağın bilfiil tarıma açılması ve ekilip biçilmeye başlamasıydı. Toprağın mülk edinilmesi son tahlilde daima İslam cemaati veya devletinin üstün çıkarlarına bağlı kalıyordu. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu'nda bu tür mülk ve vakıf hak belgeleri bazen gözden geçirilip iptal edilebiliyor ama tabii bu işlem her zaman 1470-1512 döneminde olduğu gibi çok derin siyasi bunalımlara yol açıyordu. Tarım arazisinin özel malikane olarak temlik edilmesi İslamiyet'in ilk dönemlerinde de görülmüş ve zamanla benzer bir toplumsal dönüşüme yol açmıştı. Halifeliğin ilk 200 yılında güçlü bir merkeziyetçi yönetim devlet mülkiyetindeki haraci arazinin bütünlüğünü koruyabilmiş fakat bir sonraki aşama hem yeni tarıma açılan ölü ve hem de mevcut haraci topraklar üzerinde malikane sisteminin yaygınlaşmasına tanık olmuştu. Başka bir deyişle Osmanlılar dahil İslam imparatorluklarında merkezi iktidarın zayıflaması klasik toprak sahipliği sisteminde göreli bir çözülmeyi beraberinde getiriyordu. Dipnot: devletin toprak üzerindeki denetiminin temlik, kiralama veya iltizam gibi yollarla zayıflaması veya sona ermesi 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda görüldüğü gibi taşra yönetiminde ademi merkeziyetçi eğilimlerle el ele gidiyordu. Bu konuda bakınız İnalcık 1977B sayfa 27-52. Devletin toprak temlikindeki esas çıkarının terk edilmiş veya çorak toprakların tekrar tarıma açılması ve böylece bayındırlık işleri için yeni gelir kaynakları yaratılması olduğunu görmüştük. Buna karşılık bireyleri mevat arazinin şenletilmesine yatırım yapmaya sevk eden dürtü herhalde dini bir vakıf kurup hayır işlemek özlemiyle birlikte çoğu durumda aile vakfı denen kurum aracılığıyla ailesine ve ahfadına daimi emin bir gelir sağlamaktı. Çorak araziden yaratılan mülk ve vakıflar, ekonomik örgütlenme açısından devlet denetimi altındaki köylü aile çiftliği ya da çift hane sisteminin hüküm sürdüğü miri araziden ayrı bir kategori oluşturuyordu. Yukarıdaki örneklerin gösterdiği gibi pek çok mülkte toprak ve emek örgütlenmesi başlangıçta farklıydı. Kâh ücretli işçilik, kâh serflik, kâh yarıcılık öne çıkıyor. Kimi zaman da toprak büyük bir hayvan çiftliğine dönüştürülüyordu. Dipnot. Abbasiler döneminde muzaraa ya da yarıcılık sisteminin egemen olmasıyla yaşanan benzer bir gelişme konusunda bakınız Hak 1977 sayfa 310-346. Yarıcılık özellikle ikta arazisinde uygulanan sistemdi. Ancak zamanla mülk ve vakıfların birçoğundaki toprak ve emek örgütlenmesi de aile emeğine dayalı tipik bir tapulu köylü çiftliği ya da çifthane görünümüne bürünür oldu. Daha önce belirttiğimiz gibi miri araziden ayrılan köylü aileleri sık sık mülk ve vakıflara yerleşiyor. Ayrıca buralara yerleştirilen köle veya esir nüfus da çifthane esasına dayalı köylü aileleri olarak organize edildiğinden daha sonra çoğu alelade hür reaya konumuna kavuşuyordu. Gördük ki meskun topraklar temlik edildiğinde köylülerin genel statüsüne ve toprağın kullanımına ilişkin düzenlemeler öteki devlet arazisinde uygulananlarla aynı oluyor. Keza gelir aynı vergi, rant ve rüsumat bileşiminden oluşuyordu. Dahası mülk ve hatta vakıf arazinin bile tekrar miriye dönmesi ihtimali daima mevcuttu. Tek önemli fark, mülk ve vakıf topraklardaki köylülerin belirli dokunulmazlıklardan yararlanması ve daha iyi himaye görmesiydi. Sultan haslarında, Havas-ı Hümayun'da olduğu gibi, mülk ve vakıflarda da ekonomik açıdan en ilginç husus, toprak sahiplerinin büyük buğday fazlaları biriktirip, gerek imparatorluğun kent merkezleri ve gerekse Avrupa gibi uzak pazarlara ihraç edebilmeleriydi. Gene bu toprakları çoğunlukla en önemlileri pamuk, susam, keten ve pirinç olmak üzere çeşitli piyasa bitkilerinin üretimine hasrediliyordu. Sonuçta mülk ve vakıf sahiplerinin işlenen devlet arazisini gasp etmedikleri sürece imparatorluk ekonomisinde önemli ve olumlu bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Yönetici zümre nakit sermaye biriktirebildiğinden tarım arazisinin ıslahı ve genişletilmesine yatırım yapabilecek başlıca toplumsal kesim konumundaydı. Klasik çağda bu gibi malikaneleri ellerinde bulunduranlar sultanın dolaysız denetimi altındaki merkez bürokrasisine mensup yüksek ricaldi. Bu durum özellikle çorak araziden yapılan ve bazen önemli ekonomik projelere temel oluşturan temlikler için geçerliydi. Ancak devletin aslen patrimonyal karakterinden ötürü pekala iyi durumdaki topraklarda sık sık sultanın gözdelerine temlik edilebiliyordu. 16. yüzyılda sultanın merkeziyetçi otoritesi ayakta kaldığı ve Celalzade ile yetiştirmeleri gibi sorumlu bürokratlar bu otoriteyi imparatorluğun kurulu düzenini korumak için kullandıkları sürece bu gibi sapmalar sınırlı tutulabiliyordu. Yüzyıl sonunda ise saray gözdelerinin yönetimdeki nüfuzunun giderek artması ve sultanın bağımsızlığını yitirmesi sonucu sorumsuz temlik dağıtımının miri arazinin yağmalanmasına yol açtığı layiha yazan eleştirmenlerce vurgulanmıştır. Sayfa 170. Devlet toprak mülkiyetinin yayılması ve ikili toprak sahipliği. Divani malikane sistemi. 1478'de 2. Mehmet bütün mülk ve vakıf arazi kuruluş belgelerinin gözden geçirilmesini ve yeniden tasdik için gerekli koşullara sahip olmadığı görülenlerin nesh veya iptal edilip tekrar devlet mülkiyetine alınmasını emretti. Bu radikal reform için gösterilen gerekçe harap haldeki ya da başka kullanım alanlarına kaydırılmış bulunan vakıf binalarının asıl dini ve hayrata dönük amaçlarından kopmuş sayılması ve dolayısıyla vakıf topraklarının devlet mülkiyetine iade edilmesiydi. Teyit ve tasdik için mülk ve vakıf arazinin yasallığını yeni baştan inceletmek ilke olarak tahta gelen her yeni hükümdarın hakkıydı. II. Mehmet hükmü altındaki topraklarda mevcut bütün mülk ve vakıf topraklarının gözden geçirilmesini emrettiğinde ilk sultanların temlik ettiği köy ve çiftliklerin toplam gelirdeki payı hatırı sayılır boyutlara ulaşmış bulunuyordu. Bu denetimde bizzat ve doğrudan görev alan Tursun Bey'e göre sonuç 20 bini aşkın köy ve çiftliğin tekrar devlet mülkiyetine geçmesi oldu. Dipnot. İnalcık ve Murphy 1978 Metin 18A. Ancak 169A'da toplam rakam yalnızca 1000 olarak verilmektedir. Daha erken dönemlerin İslam hükümdarlarınca da uygulandığı şekliyle devletin mülk ve vakıf arazi üzerinde revizyon hakkı gayrimüslimlerden fethedilen tarım arazisindeki devlet rakabesinin asla zaman aşımına uğramayacağı varsayımına dayanıyordu. Öte yandan devlet, reayanın ve kullanılan suyun daima kendisine ait olduğu gerekçesiyle belirli bir hükümet hissesi divanide talep etmekteydi. Özellikle köylünün örfi kökenli kişisel vergileri, parantez içinde çift resmi, devlet vergilendirmesinin temeliydi. II. Mehmed'in bürokrat danışmanları miri arazinin devletin kontrolünden çıkıp emekli ulema, dervişler ya da başka yerde ikamet eden toprak sahipleri gibi bazı faal olmayan kesimlerin kişisel çıkarlarına hizmet eder hale geldiği görüşündeydiler. Özellikle ilk sultanların derviş zaviyelerine bağışladığı küçük toprak parçaları temliklerin iptali cereyanına hedef oldu. İmparatorluğun dört bir yanında mülk ve vakıf belgelerinin gözden geçirilmesi sürecini sultanın neshedilmiş araziyi tımar olarak askerlere dağıtıp topraklı süvari ordusunu genişletmesi izledi. Mutlakiyetçi batı hükümdarlarının kilise arazisiyle feodal malikanelere el koyma girişimlerini anımsatan bu radikal reform, imparatorluk çapında derin bir siyasal ve sosyal bunalıma yol açtı. Mülk ve vakıf belgelerinin iptalinden en çok zarar gören askeri sınıf dışındaki geleneksel kesimler gizli muhalefet merkezleri oluşturmaya başladı. Bunlar özellikle Amasya'daki Şehzade Beyazıt çevresiyle Konya'da odaklandı. Dini muhalefet içinde sufi tarikatlar, özellikle de Halvetiye dervişleri sultanın kötü niyetli danışmanlarca yanlış yola sürüklendiği şayiasını çıkararak onun müstebit ve şeriata aykırı önlemlerine karşı içten içe örgütlenen direnişin başını çekiyordu. Nitekim Sultan Mehmet öldüğünde genel hoşnutsuzluk müthiş bir ayaklanma biçiminde patlak verdi. Vezir-i Azam Mehmet Paşa vahşice katledildi ve askeri kesimin desteklediği Cem'e karşı Bayezid tahta geçirildi. II. Bayezid döneminde şiddetli bir reaksiyon, hatta bir karşı devrim rüzgarı esti. Müsaade edilen mülk ve vakıf toprakların büyük kısmı şeriatı ihya ettiği için göklere çıkarılan yeni sultan tarafından eski sahiplerine iade edildi. II. Bayezid'in saltanat döneminin arazi tahrirleriyle diğer belge koleksiyonları bu restorasyonun genişliği ve yoğunluğuna tanıktır. Ama mülk ve vakıfların iadesi işlemi %100 kapsayıcı olamadı ve Fatih'in reformu bir ölçüde hayatiyetini koruyup II. Mehmed'in halefleri döneminde merkeziyetçi Osmanlı monarşisinin mutlakiyetçi askeri gücünü pekiştirmeye katkıda bulundu. Mülk arazinin daha fazla asker çıkarmak için değerlendirilmesi yanında daha uzlaşıcı bir çözüm, divani malikane veya malikane divani usulü ya da iki başlı denilen bir mülkiyet sistemi aracılığıyla köylünün artı ürününün vergi ve rant olarak paylaşılmasıydı. Kural olarak Osmanlı sultanları önceki İslam hükümdarlarınca yapılan toprak temliklerini geçerli saydıkları gibi kendilerini de Balkanlarda Hristiyanlardan fethedilen araziden temlik vermeye yetkili sayıyorlardı. Osmanlılardan önce Müslüman egemenliğine geçen ülkelerde temlik, satış veya miras yoluyla mülk edinilmiş tarım arazisi oldukça yaygındı. Dolayısıyla Orta Anadolu'da ve Arap eyaletlerinde Osmanlı Devleti eski toprak sahibi ailelerin ırsi mülkiyet haklarını onaylamak zorunda kalmıştı. Ama aynı zamanda devlet bu gibi toprakların başlangıçta fethedilmiş, parantez içinde haraci arazi kategorisine girdiği, bu toprakları işleyen reaya üzerinde devredilmez egemenlik haklarına sahip olan devletin devlet vergileri üzerinde de tek ve mutlak hak sahibi olması gerektiği iddiasındaydı. Dolayısıyla kişisel mülkiyet haklarını yok saymanın mümkün olmadığı durumlarda bu gibi hakların teyit edilmesi karşılığında devlet toprak sahiplerini sultanın ordusuna yardımcı asker teminiyle yükümlü kılıyordu. Ancak herhangi bir sipahiden farklı olarak toprak sahibi asker yardımı yükümlülüğünü yerine getiremediğinde azledilemez ve toprağına el konamaz. Bunun yerine sadece tazminat ödemek zorunda bırakılırdı. Tasarrufu yasal açıdan mülkiyetin bütün unsurlarını içerir, yani toprağı satabilir, bağışlayabilir, ipotek edebilir ve yasal mirasçılarına bırakabilir, onlar da bu toprağı kendi aralarında bölüşebilirdi. Başka bir deyişle İslam hukukunun teminat altına aldığı bütün özel mülkiyet hakları yürürlükte kalır ve hiçbir Müslüman devlet bunları görmezlikten gelemezdi. Toprak sahibinin öşürdeki payı malikane ile devletin payı divani, toprağın verimliliği ile yerel örf ve adetlere göre değişen oranlarda toplanmaktaydı.